İkili Oyun'dan herkese merhabalar. Bugün stüdyomuzda her zaman olduğu gibi Doğan Ündür var. Ama ekstra olarak bugün stüdyomuzda Ali Deniz Çakır bizlerle beraber. Kendisi NBA özel programımız için, sadece bu program için Kanada'dan geldi. Beyler hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş bulduk ya.
Buradan özellikle hoş geldin.
Hoş geldin ya, aynen.
Özledim vallahi seni. Uzun bir yolculuktu. Hala jet lag biraz var, biraz da hastalık var ama.
Geçmiş olsun.
Burada olmak çok güzel
biz
yani.
Grip oluyoruz oğlum.
Özlemiş.
Yani biz grip vallahi oluyoruz, adam jet lag oluyor yani.
Neyse abi, kemiklerin ısınmıştır. Zaten bak uzun kollu çıktık.
Evet sen...
Ya dışarı çıktım şey... dedim bu ne sıcak ya. Yani zannedersin gittiğim havayla aynı yani.
Kanada'da bir yaz.
Evet,
Kanada'da Akdeniz akşamı.
Şakasız ya, şakasız gerçekten.
Hakikaten soğuk mu hava?
Hakikaten abi, soğuk mu? Kaç derece abi sen?
Gerçekten üşüyor musun?
Yani üşümek biraz böyle alttan almak olur soğuğu yani. Ben soğuğa artık saygısızlık yapmak istemiyorum. Çünkü ne zaman desem soğuk değil, sonraki gün pişman oluyorum dediğim yani. Cidden çok soğuk. Özellikle kar yağışıyla beraber rüzgar da etkili olduğu zaman yani çile gibi bir hal alıyor. Bir şekilde alışıyor vücut ama hani evden falan çok sıçkasın gelmiyor yani. Yani kısacası Kanada'da okumayın ya. Günün özeti bu ya.
Hiç tavsiye etmiyoruz.
Kanada'da okuyun, hiç gerek yok ya. Türkiye'de rahat rahat bakın Aralık'ta yazı yaşıyorsun işte.
Ya benim şey futbol ligi falan hani yok ya zaten. Yani kışın yok. Şeyi anlamıyorum böyle abi, çok insan vücudu hasta olan yani bir bünye yani organik bir bünye ve hava işte eksi
çok
40 mırk
sözler bunlar Selçuk.
Bir şeyler oluyor.
Bünye, insan
bunlar ekstra da yaptığımız şeyler bunlar. ve şey abi yani bir sporcu nasıl yapıyorlar abi, ben anlamıyorum. Hasta olmadan
salon
nasıl yaşıyor insan
zaten?
Genelde
gelişmiş
öyle.
Gelişmiş bir ülke
genelde
yani baktığında da. Salon sporundan gidiyorlar.
Peki sen ne yaptın hafta sonu? Sen, haberler
abi
sen
zaten
nasıl?
Birlikteydik ya, salı program yaptık ya.
Hani ya doğru diyorum, bugün Perşembe değil mi?
Sen iyice kafa karıştı. Gir abi, gir hadi NBA'ye. Getir
o onu. Zaman...
Getir Los Angeles Lakers, getir Clippers, getir.
Tamam hemen gireceğim abi. İzleyenlerimize de söyleyelim. Çift maçlı hafta oynanıyor Euroleague'de ve salı günü değerlendirmiş çift maçlı haftanın ilk maçlarını, yani gelecek programı değerlendirmiş daha doğrusu. Şimdi Fenerbahçe ile Fenerbahçe Panathinaikos karşısında, Anadolu Efes ile Jalgiris karşısında maçlar oynadı. Bu akşam ve yarın temsilcilerimiz Euroleague'de sahada olacaklar. Biz de bunu Euroleague ekstrada, ikili oyun ekstrada bugün hemen yayından sonra konuşacağız. Muhtemelen ikili oyun ekstrada akşam saatlerinde yani maç öncesinde yüklenmiş olacak. Peki beyler, NBA'ye dönüyorum. Herhalde en mutlu olduğum senelerden biri, ergenliğimden beri. Lakers çok iyi gidiyor. Anthony Davis'ten sonra LeBron farklı bir moda geçti.
Böyle bir potu altı dominantlığı bekliyor muydun sene başında?
Ya ben beklemiyordum ya. Ben acayip ya acayip keyif aldım.
Potu altıyla birlikte bu kadar büyük bir dominasyon kuracaklarını lige beklemiyorduk ya açıkçası.
Yani şey diyebilir miyiz?
Ya çünkü bir, mesela Anthony Davis'in şöyle bir sıkıntısı var. Sürekli o oyun içinde kalamıyor. Yani mental olarak.
Evet,
oyunda
ben...
mesela düşüyor. Aha. Ama LeBron o kadar iyi kullanıyor ki onu.
Ben onu diyecektim.
Hani yani... pası işte en sıcak olduğu zamanlarda aktarıyor. Hatalı oynamayı işte birazcık böyle oyundan kopmaya başladığı an takımı oyunun içine sokuyor falan. Yani LeBron'un bence hakikaten en usta oynadığı sezon bu. Yani böyle en ince detaylarla oynadığı
ya
sezon.
Ya birkaç sorun vardı. Önce şöyle başlayayım. Şimdi Lakers'ın karakterinde şey var mı? Daha önce oldu mu ya da ne bileyim mesela Kobe zamanında da takımı yöneten Kobe miydi?
E tabii canım.
Genelde öyleydi.
Yani,
yani LeBron karakteri
ama
var mı?
Ama tabii ki Kobe bir iki numara yani ve bir skorer. Ama LeBron bir oyun yapıcı.
Yani tabii şimdi kurucu. Kobe Bryant zamanında da bir numara eksiği çok fazla çekmiyordu Lakers. Hani Demond, Derek Fisher evet, vardı. Zamanında bir ara Steve Nash vardı. Hani böyle oyuncular olduğu
Ron
zaman...
Harper vardı.
Evet evet. Daha çok isim var da şu anda aklıma gelen bunlar. Şimdi LeBron geldiği zaman bayağı bir fedakarlık yapmak zorunda kaldı Lakers, biliyorsun Doğa abi sen de. Hani Anthony Davis gelince büyük bir trade'e girdiler. Kavayı da alamadılar hatta onun üzerine.
Evet.
Ve bir numara eksiği vardı şimdi. Şimdi bir numara Caruso var. Rajon Rondo var. Ama bu oyuncular da hani bir süper takımın hani bir numarası olma kapasitesinde oyuncular aslında değiller bence bana kalırsa. Ama LeBron hani o rolü de o kadar iyi oynuyor ki hani Lakers bambaşka bir takım oldu. Zaten potu altı dominanttı ayrı bir konu. Bununla beraber hani Anthony Davis ve LeBron dışında Dwight Howard ve Javale McGee de hani rollerini bence çok iyi yapıyorlar.
Dwight Howard'tan bekliyor muyum öyle şey?
Hiç beklemiyordum. Geçen sene bütün sene galiba sakattı. Bu sene yani küllerinden doğdu adeta. O yeni saç stiliyle olsun, her şeyle olsun. Eski Dwight Howard.
Bir de
Howard
zayıflamış falan.
Çok
ben
zayıflamış.
Ben ilk tanıyamadım ya. Hani... O çok hani şey yapınca, zayıflayınca ya dedim ne yapıyor hani bu adam? Bir şey mi yaptı hani kendisine? Niye bu kadar zayıfladı? Ama meğersem zayıflaması mantıklıymış. Sakatlıklarını da aslında o zayıflaması sayesinde minimalize etti. Sırt sakatlığı var ya onun kronik. geçmiyor. Ya bir de Lakers'ın tabii bir böyle şifresi de, hani genelde Euroleague'de konuşuyoruz. Bu temiz reboundun öncüsü takımlardan. Yani LeBron o reboundları giriyor ki zaten takımın birinci reboundçusu Anthony Davis. Hani 9.6. Zaten Anthony Davis kollarını uzatsa reboundu alıyor. Yani o içgüdüye de sahip, ekstra parmak hassasiyetiyle birlikte. İkinci LeBron 7.5 oluyor ve bu 7.5 aldığı 7.5 ortalama reboundun 4'ü sayıya dönüyor zaten. Yani 17, direkt sayıya alıyor.
17 rebound zaten 2 kişiden kazanıyor.
Zaten 2 kişiden ekstra.
Enteresan. Yani şey...
Ya bu şekilde giderler herhalde.
Yayın öncesi konuşacaktık. Yani yayın öncesi konuştuğumuzda doğayla bir şey diyordum. Yani abi ikili ya öyle bir eklemlendiler ki birbirlerine, Anthony Davis ile LeBron James. Bir kere ben bunu beklemiyordum. İkincisi Doğan'ın dediği gibi Anthony Davis biraz gazla çalışan bir arkadaş. Maç içinde konsantrasyon eksikliği kopabiliyor. Konsantrasyon eksikliği olan bir arkadaş. Ama LeBron öyle bir yönetiyor ki ne zaman onun işte %100 olduğunu görüyor, ne zaman %80 çalıştığını görüyor. Yani ona göre yani sağ, yani parkede inanılmaz bir Lakers yapısı var.
Ya zaten bu yönetimin aslında bir eseri de ya Rajon Rondo. Hani normalde bizim üçlük olarak %30'un altında üçlük attığı zaman, hatta %25-30 bariminde attı mı? Ha bu sezon biraz iyi üçlük atmış dediğimiz oyuncu bu sezon %44 ile atıyor. Ve şey istatistiklerine baktığında bu yayından sonra linki paylaşırım hani Twitter'dan, Twitter'dan bir yerden. Bir site var şimdi. Bunu da Orkun Çolakoğlu'ndan duydum bu arada. Hakikaten bilmiyordum daha önce. Galiba Glass Clean tarzı bir şey. O sitede bu garbage time'ları ayıklıyorlar istatistiklerden.
Çok iyi ya, biliyorum evet.
Biliyorsun ama sadece şeyleri veriyorlar. Esas yani çekişmeli gittiği maçın 10 sayının altında gittiği anlardaki istatistikleri veriyorlar. Orada Rondo %50 ile üçlük atıyor bu arada.
Çok iyi.
İnanılmaz ya. Daha, inanılmaz bir seviye. Bu zaten Lakers'ın geldiği oyun anlayışının ve yani bitiriciliğini de anlatıyor ve keskin bir bitiriciliğe sahip hale gelmiş durumda. Yani hücum çarşı üretmelerine alışırız ya NBA'de izlerken. Lakers hücum çarşı üretmiyor çok fazla.
Ya şimdi Kawhi Leonard'ı alamadılar. Ondan sonra hep şey konuşuyorduk yani Kawhi Leonard gelse Allah bilir ne olacaktı bu takım yani, değil mi? Hani,
ligi kapatın
yani.
Gerçekten öyle.
Çok acayip olacaktı. Hep herkeste şey vardı ya, Los Angeles'ın takımı Clippers. Geçmiş sezon çünkü LeBron kötü bir sezon geçirdi. İntikam sezonu dedi bu sezona başlarken. Herkes işte Los Angeles takımı Clippers oldu deniyordu. Yani Clippers da durduramıyor. Kim durduracak Lakers sence?
Lakers hani bu sene bence şampiyonluğun hani ya şu anda konuşmak için böyle konuları erken olarak düşünsek de yani şu anda en büyük favorilerden biri gibi gözüküyor. Birazdan geleceğiz tabii, bunun bir sebebi de işte Clippers'ın yaptığı load management tabii ki. Lakers'da benim dikkatimi çeken konu şu. Bir oyuncu bence bu sistemin biraz dışında kalıyor ve hani gerçekten ona üzülüyorum. Kyle Kuzma bence bu sistemin bir tık dışarısında kalıyor. Bir tık dışarısında kalıyor ve hani Kyle Kuzma potansiyeli inanılmaz yüksek bir oyuncu bence. Ama hani bu Lakers'ın bu sisteminde oturtamazsa Kuzma'yı olası bir takasla kullanabilirler mi bilmiyorum. Gerçi hala rookie kontratı var onun da.
Yani şu an NBA'de en iyi iki tane kontrat var. Bir tanesi rookie, en az para verdiğim. Bir tanesi süperstardır. Çünkü ne vereceğinin maksimum bellidir yani. Evet. Arada kontratların, fillerler dışında. Hani bu rookie kontratlı bir oyuncunun tabii takaslanması çok zor. Ama o da değerini arttıran bir şey.
Kesinlikle.
Bu arada fakat maaş şeyi yok tabii Lakers'ın. Yani tabii. Gene rookie yapabilirler.
Evet.
Bence. O da çok zor.
Ki onda da zararlı çıkarlar
onda
aslında. Zararlı.
Zaten evet. Kuzma potansiyelinde yani Kuzma'nın oyun anlayışında bir rookie yok şu an. Yani hani o kontrata sahip oyuncu Doncic'lerle falan hani. O sınıfta bir oyuncu çünkü.
Peki sence yani Lakers nasıl durdurulur, nasıl durur? Ya bir sakatlık falan olmadı.
Yok ben de sakatta sınacaktım açıkçası. Çünkü bu işte LeBron'un ilerleyen yaşı. Hani.
Abi ama hiç LeBron ilerlemiş. Çok acayip oynuyor.
Kendisini ona göre dinlendiriyor. Anthony Davis'in zaman zaman oyundan kopmaları ama onun dışında Lakers'ı anca işte Clippers durdurabilir. O da Clippers'ın rotasyonunun da verdiği kuvvetle. Yani sadece ilk 5'i değil, hani böyle 7 kişilik, 8 kişilik güçlü bir rotasyonla karşılaştıklarını durdurabilir.
Ya hep konuşuyoruz ya aslında NBA henüz ısınma turunda, Ocak'tan sonra asıl NBA'yi izleyeceğiz diye vesaire. Clippers sence daha çok güçlenir. Çünkü Clippers'a da geçelim zaten konuşacaktık. Ocak'tan sonra farklı bir Clippers izler miyiz?
Ya Clippers zaten şu anda iyi gidiyor. 21-8. Onların bir beklediklerini biraz daha
farklı. Bir de bu maçların bir kısmını biliyorsunuz. Paul George kaçırdı sene başında. Evet. Hani Kawhi tek başına oynadı. Bazı maçlarda ikisinin de oynamadığı maçlar oldu. Hani sene içerisinde illa böyle 3-4 yenilgi alacak diye bir kanun yok yani bir takım. Yani Golden State'in o yaptığı 72-73-9'luk seri hani zaten 40 yılda bir olacak bir şey. Ve hani gerek de yok aslında. Gerek de yok aslında. Çünkü hani 15-20 mağlubiyet bareminde kaldığın sürece çok başarılı bir sezon geçiriyorsun. 20-25 bareminde kaldığın sürece de hani yine ortalama bir sezon geçiriyorsun Batı'da zaten.
Ya bir de zaten geçen yıl da gördük yani Toronto'da Kava'yı dinlendirdiler hani lig boyunca load management yapıyorlar.
İşte ona geleceğim ben.
Ve playoff'larda Kava'yı resmen yani çiğ etle evde beslenmiş şey gibi ya da.
Aslan yavrusu.
Arok'taki yani. Carlos gibi yani topu görmüş gibi saldırıyordu ya. Gerçi o da final maçlarından iyice enerji düştü. Sen niye geleceksin?
Load management'e geleceğim ben de. Yani NBA sezonunu hep konuşuyoruz yani yıldız oyuncuları normal sezonda dinlendiriliyor vesaire. NBA'de şöyle bir şey var. Her zaman için en iyi beşinizde yani en iyi kadronuzda sahada olmak zorundasınız. En iyi oyununuzu oynamak zorundasınız vesaire
yani
vesaire.
Zaten kural.
Kural bu yani en iyi kadronuzda sahada olmak zorundasınız ama
sahada olma kuralı var.
Zaten load management pardon sözünü kestim. Load management yaparken de hani bir sakatlık bir şeyi bahane ederek evet, genelde evet. Yapıyorlar değil mi? Hani yok bu adamı ben oynatmayacağım biraz aynen. Dinlensin diyemiyorlar.
Ya önce onunla load management'ı da izleyenlerimize aktaralım. Oyuncuları dinlendiriyorlar.
Ya yıldız oyuncunu aşırı kendisini hani bu normal sezon maçları biraz önemli yitirdi artık. Çünkü yani şampiyonsun ya da değilsin. Gibi oynanıyor. Oysa ki biz hani şey hikayelerini de seviyoruz. Yani bir Philadelphia Milwaukee eşleşmesi vardı. İşte Sam Cassell'i Real'ın Allen Iverson'a karşı kaybettiler ama inanılmaz bir eşleşmeydi. Hani onun da bir hikayesi var. Ama o giderek azaldı ve artık şeye geçtik. Yani final kazandı ya da kaybetti. Ki LeBron için bile deniyor ya işte bunlar kaç tane final kaybetti. Saçma. Adamın da finale kadar gelmiş. Çok büyük bir başarı.
Ben hiç kaybetmedim mesela.
Ha mesela aynen mesela. Ali de sen de final kaybetmiştin.
Böyle bir istatistik vardı geçen gün. Fenerbahçe Anadolu Efes'le ilgili. 24 senedir Anadolu Efes Fenerbahçe'yi yenemiyor diye bir şey yaptılar. Yenemiyordu işte deplasmanda. 24 yıl 6 maç yapmışlar.
Zaten 6 maç yapmışlar. Vardı deplasmanda. Neyse. Yani load management'ı işte bunu dinlendiriyor takımlar ve playoff'a saklıyorlar yıldız oyuncularını. Şimdi Clippers artık eleştirilmeye başlandı. Bu arada NBA load management kelimesini kullanmaktan çıkardı lügatından. Bu kelime aşırı negatif anlamlar kazandırmaya başladı ve ligin marka değeri düştüğü için
rütük mü gibi?
Bu kelime de, evet evet ya hakikaten neredeyse rütük gibi. Bu kelimenin biraz daha kullanmaktan kaçıyorlar. Kulüpler de kaçıyor, takımlar da yani yönetim de kaçmaya başladı. Kavai da dinlendirilmesi lazım çünkü Kavai'nin ciddi bir sakatlığı var. Yani, ve Kavai'nin sakatlığı yani benim okuduklarım kadarıyla atletik tatlar bir yazı çıkıyor neydi? Bu tekrarlayan cinsler. Yani birazcık sıkıntılı bir problemi var yani Kavai. Baktığında şimdi dinlendireceksin tabii. Yani Aldez'in dediği gibi ya Clippers için 20 mağlubiyet alıp 6.'dan 5.'dan ya da playoff'a girmesi çok şey değiştirmeyecek hayatlarında. Çünkü zaten elindeki oyuncu kadrosu en top noktaya geldiği zaman mükemmele yakın performans verme adayı bir kadro. Baktığında. Sence peki o dengeyi nasıl sağlıyor Clippers? Kavai'yi dinlendirelim, Paul George'u dinlendirelim, ikisini dinlendirelim.
Ya ben mesela şunu sormak istiyorum size. Sizce ikisi beraber bu sene kaç maç oynarlar? Hani bir Clippers maçını izlerken iki tane commentator bununla alakalı konuşuyorlardı. Biri diyordu işte 30 maç, biri diyor ki en az 45 maç. Ama herhalde 30-35 maç daha böyle realist bir.
Çünkü şeyden Şubat'tan sonra tamamen toparlanacaklar diye düşünüyorum. Yani.
Evet.
Şubat'tan sonra değil mi? Şubat'a doğru işte.
Paul George'un da geçen sene bir sakatlığı vardı bu arada. Playoff'ta omuz sakatlığından çok çekti yani. Hani ne kadar iyi bir performans gösterse de üçlük oranı düştü. Ve hani Oklahoma'nın elenmesindeki en büyük nedenlerden biri de oydu tabii. Westbrook'u artık ayrı bir pencere açmak gerekiyor o konuda. Clippers bence hani 8 kişiyle oluşan çok derin bir kadro gibi görüyorum ben Clippers'ı. Özellikle Montrezl Harrell ve Lou Williams gibi iki oyuncusu yedekten gelip de bu kadar çok iş yapan bir takım ben bilmiyorum yani. Montrezl Harrell zaten bence Zubac'tan daha iyi.
Bence
de. Kesinlikle. Ama bir bildiği de var takımı. Hani Zubac'la ilk böyle yoruyorlar potu altını. Sonra bir adam Montrezl Harrell girince zaten hani
bir de
bitti
Lou Williams
yani.
Atıyorlar. Zaten Lou Williams evet. Ekstra bir 6. adam.
3-5'te Beverly başlıyor zaten. Lou Williams zaten kaç kere yılın 6. adamı olma şeyini kazandı.
Yani zaten ödül ediyoruz ya onun ödülü koysun. Hani.
Evet kesinlikle.
Çünkü en yani ödülü onunla bir Ginobili bir onu hatırlıyorum. Evet, yani.
Sürekli 6. adam. Sürekli. Peki o zaman çok kısa size şey sorayım ya. Çok şey içeriğimde yok ama önümdeki notları yazmamıştım ama. Şimdi madem Lakers konuşuyoruz Bucks'ta konuşalım. Yani ülkenin diğer ucunda o sene bu sene mi?
Milwaukee Bucks için. Ya Milwaukee Bucks'ta bu seneye gelirken beni çok endişelendiren bir konu vardı. Brogdon'un takımdan ayrılışı. Brogdon da biliyorsunuz geçen gün hani paramparça etti Lakers'ı ya. Hani Lakers'ın 4. mağlubiyetinde Brogdon'un büyük imzası vardı.
Onu niye bıraktın? Yani aklım almıyor benim ya.
Benim
bıraktın
de
ya.
Çok aklım almıyor. Karşılığında ne oldu peki? Ben tam o trade'i
takas yapıldılar da yani şeyde bir de ya bıraktığında bir de şöyle bir sıkıntı vardı. Kalmak istemeden.
Evet.
Öyle bir şey okumuştum ben. Yani pek takımda da kalmak istememiş ama ya savunma yapabiliyor. Atletizm sıkıntıları var. Atletizm sıkıntıları olduğu için biraz takım tutmak istemedi. Öyle bir hikaye var. Ama ya her takımda oynayacak. Yani NBA'de 30 takımda da oynayacak bir oyuncu yani şu
anda. Ya Bledsoe'dan bence daha iyi. Hazır baksak.
Bledsoe'ye bir de sözleşme verince bıraktığına çıkamadılar.
Bir detay vermek istiyorum bu arada. Pelicans'la alakalı Milwaukee'ye bağlayacağım oradan. Jrue Holiday, Pelicans trade listesine koyma kararı aldı Jrue Holiday'i. Milwaukee Bucks da bunun üzerine sayfasından baktım. Şöyle bir trade offer'ıyla gitmeyi düşünüyorlar. Bledsoe, Robin Lopez ve bir oyuncu daha karşılığında Jrue Holiday. Yani Jrue Holiday Milwaukee Bucks'ı 100 kademeye taşıyacak bir oyuncu bence. Hani Pelicans'da da şu anda çok fazla kendini gösteremiyor. Pelicans zaten beklediğimden çok daha kötü
ya,
çıktı.
En sene. Büyük düşüş. Yani evet. En böyle negatif takım ya.
Ama takım ya şu anda. Ya sizin merak ediyorum fikrinizi. Jrue Holiday böyle bir olası bir takasla Milwaukee'ye neler katar?
Ya bir kere şeyden kurtulacakları için Eric Bledsoe'nun o takımdaki hani işte aşırı top kayıpları, fazla zorlamaları, tam bir Antetokounmpo ile uyumda olmaması artı mesela Eric Bledsoe iyi aslında belli bir seviyenin üstünde bir savunma yapar ama bu yıl mesela onda da biraz savunmada tembel davranıyor ki gerçi dediğimiz gibi ligin daha 3'te 1'i yani 3'te 1'i biraz geçtik. Hani ama Jrue Holiday çok daha net bir oyuncu. Yani ne alacağını belli bir oyuncu. Yani mesela 10 üzerinden 7'lik bir performansı her maç ortaya koyan ve Antetokounmpo'yu tamamlayabilecek bir oyuncu aslında.
Kesinlikle.
Bledsoe'ye göre. Bledsoe bir de o tempoyu da tam veremiyor takıma. Yani biraz tempo bekliyor hani off guard'ından. Onu da yapamıyorsun. Bir de bu saçma sapan top kayıplarına ekleniyor. Yani ondan kesinlikle çok büyük bir yani çok iyi bir ekleme olur.
Ama Pelicans kabul eder mi bunu? O da yani ayrı bir soru tabii ki.
Peki madem Pelicans...
Bu arada dedik... Pelicans edebilir ya. Jrue Holiday hakikaten orada bayağı istenmeyen adam ilan edilmeye doğru gidiyor yani.
Ya o geçen sene Anthony Davis'te ikisi hani çok ana karakterleriydi. Evet. Belki de Pelicans'ın tamamen yani Jrue Holiday'den de kurtulup bambaşka sıfırdan bir sayfa hani Zion Williamson da gelecek diye.
Gelecek mi? Soru işareti.
Ama bir şey söyleyeceğim.
Herhalde şimdi, çünkü evet. İki gün önce video gördüm, lafını bölüyorum. Unutma lafını. İki gün önce Zion'un şeyini gördüm, videosunu gördüm. Soyunma odasına giriyor, arkadaşlarla dans ediyor. İşte selamlaşıyor, şakalaşıyor. Ve inanılmaz kilo vermiş.
Yani zaten onu
kilo vermesi iyi bir işaret.
Kilo verip, aynen. Evet. Dizlere o yükü bindirmemesi gerekiyor. Yani kilo vermesi aynen iyi bir işaret ama...
Sakatlıktan iyi dönecek gibi geliyor. Keyfi yerinde.
Evet, ama, ne zaman dönecek?
Ama ne zaman dönecek? İnşallah kronikleşmemiştir o sakatlık.
Bakalım biz belki işte playoff'ta playoff yaparlar.
Playoff yapamaz mı?
Yok imkanı.
Yok ya imkanı. Matematik olarak var ama yani şu imkanı yok ya.
Peki, ikili oyun ekstrada NBA'deki hüsranları, bu sezon bize yaşatılan hayal kırıklıklarını daha detaylı konuşacağız. Bunlardan birisi de New Orleans Pelicans.
Bir de Washington Wizards konuşacağız.
Tabii canım. Tabii Washington Wizards konuşacağız. Ona özel tişörtümü giydim ya, babam sağ olsun.
Sormazsam Toronto olmaz. Toronto'yu da sana ikili oyun ekstrada soracağım. Minik'te spoiler vermiş olalım buradan. Cedi ile Furkan'ı konuşmadan olmaz tabii ki.
Tabii.
Ya... Bilmiyorum, Furkan benim için şey yine, yani aydınlık bir yol var yine Furkan'da gördüm ama yani Cedi sanki bir tünelin içinde tünelin ucunu göremiyorum ben. Elbet biraz daha ilerlerse onda da bir ışık olacak ama Cedi bana bir türlü o umudu, o ışığı vermiyor. Siz ne düşünüyorsunuz?
Bir kere ben...
Kiralık listesine koyuldu.
Bir kere ben şunu söylemek istiyorum yani Doğa abi, Selçuk abi, size soruyorum bunu. Cedi kadar... Ayağına fırsat gelen bir Türk oyuncu olmuş mudur NBA'de? Bu kadar az kendini
abi,
kanıtlayıp. Bu kadar az kendini kanıtlayıp.
Mümkün değil.
Yani, Hidayet ve Mehmet Okur bence biraz ekmeğini taştan çıkarttı.
Hidayet gene bir böyle o dönemin Yugoslavyası öyle bir şey Divaçlı, Peja Stojković'li bir kadroya gelmişti. Hani hızlı bir şekilde alışma sürecini atlatmıştı. Hani baktığımızda.
Abi Cedi ama yani LeBron kucak açtı ya daha ilk sezonunda. Sosyal ama, medyadan...
Tamam, şimdi Cedi buradan tamam, okey eleştirme ama Cedi'nin şöyle bir sıkıntısı var abi. Colin Sexton ve...
Darius Garland.
Abi bu yani bu ikiliyle ben açıkçası Bostancı sahilde basket oynamam mı? Çünkü pas vermiyorlar. Bütün topları kendileri kullanıyor.
Ya iki tane benzer tipte oyuncu. Bir de çok enteresan bir bilgi ya. Sexton'ı geçen sene aldılar birinci turdan. Bu sene Darius Garland'ı aldılar birinci turdan. Hani onca
bu arada Sexton'ı varken... takaslamayı düşünüyorlarmış. Yani bir de o çıktı şimdi ortaya.
Çok... Felaket bir yönetim. İkisinden zaten benim... Kevin Love'ı büyük ihtimal takaslayacaklar.
Evet, büyük ihtimal.
Tabii onun da nereye geleceğini isterseniz konuşuruz podcast'te. Ama yani Cleveland'da hiç bir ışık göremiyorum yani. Evet. Çok bir kere Kevin Love'dan kesin kurtulmaları lazım. Bu sene hani geçen sene sakattı. Eyvallah ama bu sene de yani bence olması potansiyelinden daha alt seviyede oynuyor ve Garland ve Sexton ikilisi yani bu kadar takım kimyası kötü bir takım görmedim ben Cleveland Cavaliers'ı.
Valla ben de görmedim. Ya ondan CD'yi çok da suçlayamıyorum açıkçası. İkinize... Yani bir şey diyemiyorum
ama çok da şans geldi Doğa abi.
Ya ben de
yani geçen sene de çok şans geldi.
Ben hep daha fazla bekliyorum
geçen
ya.
Geçen sene mesela bir tık daha hareketliydi ya. Bu yıl daha böyle ya çok negatif bir takımdı abi. Bence onu daha iyi bir takımda görmemiz lazım.
Ya bizim bir şey acaba yani beklentimiz yüksek ondan mı böyle bilmiyorum. Ya ben
vallahi hani takımda abi ben bir beklenti CD'den var ama o takımda oynadığın zaman zaten sinir stres harbinden. Ya abi bu sene ya sürekli gidip geliyorsun ve hiçbir şekilde pas vermiyor iki tane gardın ya. Ve çok ikisi kötü. İnanılmaz zorlama şutlar atıyor. İnanılmaz zorluyorlar. Hı-hı. Hani o yetenekten de yoksunlar. Yani buradan gardında mesela 80'e cevap hakkı doyuyor ama.
Çöktü ya takım çok. LeBron sonunda çöküş yani.
Furkan tabii ki daha net bir takımda. Sorumlulukların daha belli olduğu bir takımda.
Furkan'a gelmeden bir şey soracağım. Lafını bölüyorum. Ama merak ediyorum yani Cedi'nin takaslanması halinde. Sence nereye gider, nereye gitse iyi olur, kim onunla ilgilenir? Yani olası bir...
Valla Cedi'nin LeBron'la birlikte şöyle bir Lakers'ta bulsanız olur
çok ya. Ben Washington'a ya. İsterim ya Cedi'yi.
Güzel olur ya. Hayır Washington'a
kadar ama abi olur. Şu an Lakers'a çok yakışır Cedi ya. Yani böyle kazanan...
3 numaradan da bir şey getirmiş
abi düşünsene, winner bir takımda böyle Cedi. İşte orada görelim değil mi? Bir
de ya Cleveland'da gördük oldu. Aslında
Cleveland'da
o sene.
Cleveland'da gördük aslında.
Finale, finale çıktığı sene Cedi'nin rookie senesi miydi o sene? Evet.
Rookie senesi.
Yani bilmiyorum ama Furkan sene başında çok iyiydi. Bir tane maç kazandıran üçlüğü vardı. Kime karşı olduğunu şu an hatırlamıyorum ama o maçı canlı izlemiştim. Furkan Korkmaz'ı ağzım açık izliyordum sene başında. Sonra biraz bir düşüş yaşadı. Evet. Bu da Philadelphia'nın biraz
çok özgüvenle başladı aslında.
Yani evet. Philadelphia'da hani bu sene özellikle hani çok ağır bir takım oldu bence. Hani
çok fizikliler ya.
Çok fizikliler ama
ondan farklı bir yol deniyorlar. Evet. Yani çünkü şeyleri sonuçta toplayamadığın için pırpırları, pırpır dediğimiz gardları hani onun yerine işte böyle daha fizikli kalıp playofflarda bence çok ekmeğini yiyecekler bu arada fizikli kalmanın o mücadelenin. Yani o ekmeği üzerinden de bayağı finale kadar da bir yol yapabilirler kendilerine.
Ya Ben Simmons da iki tane üçlük attı biliyorsunuz.
Evet yani haber
değeri. İki oldu artık.
Ya oyun kurucu oynuyor ve oyun kurucunun iki tane üçlük atıyor haber değeri düşüyor yani.
Çok yani evet sıkıntı. O attığı üçlük de yani çok şans eseri olsa gerek New York'a karşı. Yani New York'u özetleyen durum yani.
Bakalım Furkan ne yapacak? Belki podcast'te bunu da yer biliriz. Daha detaylı da konuşabiliriz. Peki şimdi Furkan ve Cedi bizim evladımız. Onları bağrımıza basıyoruz ama bizim bir de üvey evladımız var. Luka Doncic.
Tabii canım.
O da ligimizden çıktı, Euroleague'den çıktı. Bu sene de yani ben bu kadar çabuk lider olacağını düşünmemiştim.
Ya özellikle Rick Carlisle takımlarında zaten böyle genç oyunculara fırsat verme konusunda pek fazla bir şey yok yani. Hani
ama abi genç çok yani sen de bunu biz doğayla sürekli şey diyoruz. Yani bu çocuk tamam NBA'de genç 19 yaşında gitti falan. 18 yaşına gitti hatta değil mi? 18-19. 19 işte gitti. Ama yani baktığımız 16 yaşından beri Euroleague tecrübesi var bu çocuğun ve hep kazanan bir takımda. Giderken zaten maalesef Fenerbahçe'ye karşı Final Four'da kupa kaldırdı, MVP oldu. Ya çok deneyimli bir oyuncu olarak gitti zaten NBA'ye. Evet. Ama işte mesela şey var yani Euroleague'den giden birçok oyuncuya baktığın zaman bu kadar çabuk adapte olamıyorlar lige. Çok iyi adapte oldu. Takıma da çok iyi kaynaştı eklemden de. Şimdi onun üzerine bir takım belki gelecek.
Ya onun en doğru kararını Rick Carlisle şeyde yaptı ya. Oyun kurucu oynatmaya başlattığı zaman yaptı. O ilk gittiğinde çünkü 3 numara mı oynayacak, arada 4 oynar gibi düşünüyordu. Ama o kadar iyi bir top yönlendirici ki direkt yani guard olarak oynattı. Ve ondan yani harbi çok iyi faydalanıyor yani. Ya zaten baktığında Dallas... NBA'deki en huzurlu takımlardan biri. Hı-hı. Beklentileri düşük.
Giden emekli oluyor abi zaten.
Aynen öyle. Yani beklentiler düşük, oyuncular mutlu. Hani bir şemsiye dediğimiz bir Mark Cuban tipi bir yönetim anlayışı var. Yani oyunculara gelecek her türlü eleştiri engelliyor. Yani o açıdan mükemmel bir takım ve Doncic işte zaten senin de söylediğin gibi çok tecrübeli olarak gitti. Bu herhangi bir NBA'de başlayan rookie'nin tecrübesi değil. Bayağı bir Avrupa'dan yıldız. Hatta Avrupa'nın en iyi oyuncusu olarak gitti.
Ya evet.
Doğal olarak da o performansı görüyoruz.
Kötü bir sakatlık geçirdi.
Ya,
korkuttu ama yakın zaman dönecek. Evet. Sen nasıl değerlendiriyorsun Doncic?
Ya ben Doncic'i bu sene hani yine ağzım açık izlediğim oyunculardan bir tanesi. Geçen sene zaten Rookie of the Year hani açık ara hak etti. Trey Young'ın yani inanılmaz performansının yanında bir de inanılmaz hak etti. Yani Öyle bir zaman olur ki bir adam Rookie of the Year olur. Mesela bu sene Ja Morant mesela Rookie of the Year olacak büyük ihtimalle. Ama yani çok bir rakibi yok gibi aslında. Geçen sene Doncic için bir de bence Trae Young gibi iyi bir rakibi vardı.
Orada ama şey fark yarattı ya. Doncic Ekim'in son haftası yani ilk hava atışıyla birlikte bir performans ortaya koydu. Playoff'lara katılamadılar. O performansı bitirdi. Yani full aynı performansları.
Evet,
Trae Young sonradan.
Tabii öyle bir fark var. Ama bu sene yani Trae Young seviyesinde bir rookie de yok yani bana kalacak olursa. Bu sene rookie'ler beklediğinden aşağıda şu anda.
Morant Kennedy.
Doncic'in yanında da bu sene Porzingis'i ben bu kadar iyi beklemiyordum. Yani biraz aşağıda başladı ama sonradan çok toparladı.
Ya iki tane 10 metreden attı.
Bir de Brunson. Geçen senenin rookie'si o da. Brunson da iyi bir yedek parça oldu Dallas adına. Genel olarak bence Doncic'in hani önderliğinde ilk 4-5-6 bu üçünden bir sıralamada bitireceğini düşünüyorum Dallas'ın bu sezon. Playoff'ta ne kadar ilerlerler tabii orası artık bilemeyeceğimiz bir şey. Ya bir de Dallas'ın hani playoff tecrübesi hani birkaç sene olduğu için gitmeyeli. Şu anda Dallas'ın ben kestiremiyorum playoff'ta nasıl bir grafik ortaya koyacaklarını.
Ama büyük ihtimalle Malik Carmel şeydir ya hedef. Playoff'a katılın. Tamam bu yılın hani şeyini geçtik.
Ama şey gibi.
Seneye işte konferans finali mesela hedefiyle yola çıkacak.
Ya ben de onu düşünüyorum çünkü takım çok genç. Tabii. Yani yeni takım desek yanlış olmaz çok yeni. Bakalım yani çok umut vaat ediyor. Bence de bu sene playoff yapsalar bence gayet yeterli.
Evet kesinlikle var. Yeterli. Bana da
ulaşacaklar. Peki ikili oyun NBA özel programımızın bu hafta sonuna geldik. Ama ikili oyun ekstrada bu arada YouTube kanalımıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Ki abonesiniz diye düşünüyorum zaten. Niye olmuyorsunuz ki? İkili oyun ekstrada yine NBA özele devam edeceğiz. Süremize yetmeyen kısımları daha detaylı şekilde podcastimizde konuşacağız. Ve Euro Basketbol'da yani Euro Lig'de, Euro Cup'ta neler oluyor yine İkili Oyun Ekstra'da konuşacağız. Bu akşama kadar da İkili Oyun Ekstra bölümünü YouTube'a yüklemiş olacağız. Çok teşekkürler ya.
Ne demek, ne demek. Her zaman. Her zaman. Daha fazla yapalım böyle şeyleri.
Yapalım yapalım. Kesinlikle. Ali Deniz'i çok özlemiştik. O da Toronto'dan geldi, bizi sevindirdi. Doğa ağzına sağlık. Artık kapatıyorum programı. Evet, Medyascope izleyenleri bu hafta da ikili oyunun sonuna geldik. Bizden sonra hemen Süper Lig Panorama başlayacak. Ali Deniz Çakır ve Eyüp Yıldız, Ömer Tülnay sizlerin karşısında olacak. Şimdilik hoşçakalın.
Hoşçakalın.